Ayrım 2.
Aziz alaylı bir şekilde İsabiyekov'un omzuna dokundu. Sululuk etme, bırak o elmayı. Aziz ceketin eteğini yakalamış, ciddi mi şaka mı olduğu anlaşılmayan bir tavırla elmayı çıkarmak istiyordu astardan. İsabiyekov koluna sertçe vurdu. Aziz geri sıçradı. Öbür çocuklar da gülüştüler. Aynı anda boş bir kamyon gelip durdu yanlarında. Arkadan tırmanıp kamyona doluştular. İsabiyekov bu eşsiz elmayı, adını, kimliğini bilmediği o genç kıza vermeye kararlıydı. Onunla sık sık belediye kütüphanesinde karşılaşıyordu. Sırf onu görmek için şehrin kenarında bulunan tarım enstitüsünden merkeze kadar yürüyordu. Okuma odasına girip oturuyor, anlaşılmaz bir sezgiyle kızın geleceği anı tam olarak tahmin edebiliyor ve o anı büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyordu. Bu yüzden açıp okuduğu kitaptan da bir şey anlamıyordu bazen. Her zaman kapının yanındaki masaya otururdu. Kız eşikten adımını atar atmaz başını kaldırıp bakar ve bir an onunla göz göze gelirlerdi. Ona uzun uzun bakmaya cesaret edemezdi İsabiyekov. Kız da onun bu halini anlar, hızlı hızlı yürüyerek boş bir yere geçer, çantasını masanın üzerinde bırakarak aradığı kitabı bulmaya çalışırdı. Belli belirsiz bir gülümseme olurdu dudaklarında. İsabiyekov tekrar yanından geçmesini beklerdi o gururlu, serbest ve her zaman zarif olan kıyafetiyle. Kuşkusuz zeki ve kültürlü bir kızdı. Onun öyle olduğunu düşündükçe heyecanlanır ve öyle olmasına sevinirdi. Gurur duyardı onunla. Kızın okuma salonunda bulunması onu hem allak bullak eder hem de çok sevindirirdi. Göz ucuyla onun pürüzsüz profiline, itina ile taranmış saçlarına, düşünceye dalmışçasına inen kirpiklerine, defterine çabuk çabuk notlar yazan zarif ellerine bakmaktan büyük bir zevk alırdı. Başka bir delikanlı ona uzun uzun baktığı ya da onun masasının üzerine küçük bir not bıraktığı zaman İsabiyekov hemen yumruklarını sıkar, üzerine atılacak gibi olurdu. Buna karşılık kızın o kağıtları yırtıp atmasına, fısıltılara, gülüşmelere hiç aldırmamasına pek sevinirdi. İsabiyekov kızın oraya gelenlerin hiçbirinden hoşlanmadığını ama kendisinden biraz da olsa hoşlandığını düşünüyor, öyle hissediyordu. Kızın kendisine sempati duyduğunu belli edecek hafif bir gülümsemeyi, küçük bir işareti çok ama pek çok istiyor, yanıp tutuşuyordu. Ama onunla konuşmak, tanışmak için bir türlü harekete geçemiyordu. Çünkü o çok akıllı ve çok güzel bir kızdı. Kendisi ise yüzlerce ve yüzlerce öğrenciden biri, bir köy çocuğuydu. Üstelik kıyafetinden de utanıyordu. Üzerinde asker ağabeyinden kalma bir ceket, ayağında asker ayakkabısı, bir de asker çantası vardı. Kışında yine ağabeyinin paltosunu giyerdi. Kız kütüphaneye geç geliyor ve bazen kapanma saatine kadar kalıyordu orada. Gitmek için kitaplarını toplamaya başlar başlamaz, İsabiyekov da çabucak kendi eşyasını toplar, kitapları teslim eder, onu kaçırmamak için ondan evvel çıkardı kütüphaneden. Sonra kızın yürüyeceği kaldırımın karşısındaki kaldırıma geçer, yoldan gelip geçenlerin arasından onu gözler, izler ve sanki evine girinceye kadar koruyucusu olurdu onun. Kızın evi kütüphaneye yakındı. Hemen iki blok ötede, kara cepheli bir binada oturuyordu. Kız evine girdikten sonra İsabiyekov kaldığı öğrenci yurduna gitmek için şehrin ta o ucuna kadar yürürdü. Giderken yol üzerindeki bir parka da uğrardı. Bir dans pisti vardı o parkta. Bazen orada delikanlılar genç kızların kolunu, belini tutarak dans ederlerdi. Müziğin ritmine uyar, dönerler, konuşurlar ve kızlar gülümserlerdi. Ne kadar güzel oluyordu gülümsedikleri zaman. İsabiyekov'un onlara nasıl imrendiğini kimse bilemezdi. Dans edenler arasında en güzel çifti seçer, onları seyrederdi. Birbirlerini en çok seven çift olarak kabul ederdi onları. Kızın yerine onu, kavalyesinin yerine de kendini koyardı. Kendini bu hayale öyle kaptırırdı ki, dans edenin sevgilisi, kavalyenin de kendisi olduğunu düşünmekle kalmaz, onunla konuşmaya başlardı. Aşağı yukarı şöyle olurdu bu hayali konuşma. Biliyor musunuz, ben kütüphaneye yalnız sizin için gidiyorum. Evet, biliyorum. Orada bütün gün beklediğinizi de biliyorum. Bütün gün sizi düşünüyorum ben. Ders saatlerinde, kantinde, öğrenci yurdunda. Sinemaya gitsem ekranda neler olduğunu bile görmüyor, anlamıyorum. Sizi düşündüğüm zaman ne kadar mutlu olduğumu bir bilseniz. Çok tuhaf. Ara sıra ben de sizi düşünüyorum. Ama konuşmak için neden yanıma gelmiyorsunuz? Ben böyleyim işte. Kütüphanede sabaha kadar kalsanız ben de oradan ayrılmam ve hep size bakarım. Ya beni başkası götürürse, onun da çıkarsam? Buna izin vermem. Siz de izin vermezsiniz çünkü sizi seviyorum. İzin vermeyeceğimi ne biliyorsunuz? Size yakışmaz da ondan. Ama hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Nasıl vardınız bu hükme? Benim size sonsuz bir güvenim var. Sizi tanıyorum. Saçlarınızın kokusunu, sesinizi hiç duymamış olsam da gülüşünüzü tanırım. Gözlerinize güveniyorum. İyisiniz, güzelsiniz, en güzel ve en akıllı kızsınız siz. Aman neler söylüyorsunuz? Doğru mu bütün bunlar? Evet, doğru. O akşam İsa Biyekov öğrenci yurduna dönünce elmayı gece masasının çekmecesine bıraktı. Sonra gidip yukarıda ayakkabılarını sildi. Kütüphaneye gitmek için temiz pak olmalıydı. Ama koridordaki saate bakınca vaktin çok geç olduğunu anladı. Yatak odasındaki arkadaşları çoktan derin uykuya dalmıştı. Ama o karanlıkta bir aşağı bir yukarı gitti geldi. Yarın bu güzel kızıl elmayı o güzel kıza nasıl sunacağını düşünüyordu hep. Onun şaşacağını ve pek sevineceğini hayal ediyordu. Gerçekten de yılın o döneminde dünyanın hiçbir yerinde bu irilikte, bu renkte böylesine güzel kokan bir elma bulunmazdı. Bu elmayı nasıl bulduğunu bütün ayrıntılarıyla anlatacaktı ona. Sonbaharda o eski bahçede iri elma ağaçlarının arasına gizlenmiş körpe ağacı, onun akşam güneşinin ışınlarıyla parlayan sarı yapraklarını. Ona kurduğu hayalleri de anlatacak, onu evine kadar izledikten sonra parktaki dans pistinde tatlı tatlı konuşarak nasıl dans ettiklerini de söyleyecekti. Herhalde kız da ona gülecek ve ne kadar orijinal diyecekti. Ve bu sözler onun kulağında bir alay sesi gibi değil, bir sevgi bestesi gibi yankılanacaktı. Sonra hiç kuşkusuz birlikte sinemaya gideceklerdi. Onun hemen yanı başında olacaktı, yakından koklayacak ve tabii filmi hiç seyretmeyecekti. Ne önemi olurdu filmin öyle bir mutluluk yanında? Ah bir de güzel elbisesi, şehir ayakkabısı olsaydı ne iyi olurdu. Bu asker botlarıyla onun yanında oturmak hiç yakışık almazdı doğrusu. Ama akıllı bir kızdı o, buna önem vermezdi. İsa Biyekov işte bu düşüncelerle daldı uykuya. Ama gecenin bilmem hangi saatinde sıçrayarak kalktı yatağından. Rüyasında Sırık Aziz'in onun kızıl elmasını yediğini görmüştü. Yarı uykulu bir halde ona doğru fırladı. Aziz horul horul uyuyordu. Ötekiler de derin uykudaydılar. Gidip gece dolabına baktı. Karanlıkta elini sokup çekmeceyi yokladı ve rahatladı. Elma yerindeydi. Orada dur ha, diye fısıldadı elmaya. Sabahleyin çocuklar pencerelerin vasistaslarını açıp temiz havayı ciğerlerine doldururken ona takılıyorlardı. Harika bir elman var İsa Biyekov, mis gibi kokuyor. Eğer onu bir hastaya vereceksen hemen götür, yoksa Aziz onu bir lokmada yutar, haberin olsun. Ben o işi dün yapacaktım ama yardım etmediniz ki, dedi Aziz. Hele bir dene, görürsün başına geleceği, diye tehdit etti onu. Sonra hep birlikte ayaklarını sürüye sürüye ders salonuna gittiler. Öğretmen derse kısa bir süre ara verdiği zaman İsa Biyekov birden Aziz'in salonda olmadığını fark etti ve kanı beynine sıçradı. Hemen sırasından kalkıp jeoloji öğretmeninin sözünü kesti. Affedersiniz efendim, benim hemen dışarı çıkmam gerek. Ne oluyor size delikanlı, dedi öğretmen. Bunu anlatamam efendim ama ne olur izin verin çıkmama, size yalvarıyorum. Sınıftan fırlayarak çıkan İsa Biyekov, dershane ile yatakhane arasındaki mesafeyi yumruklarını sıkarak ve koşarak geçti. Aziz yatakhanede değildi. Koşup çekmeceye baktı, elma yerindeydi. Hem utandı hem sevindi. O öfkeli koşuştan sonra nefes nefese kalmıştı. Yatağının ucuna oturup biraz dinlenirken mırıldanıyordu. Affet beni Aziz, affet. Senin için asla kötü düşünmeyeceğim artık. Akşam üzeri elmayı bir kağıda sarıp koltuğuna sıkıştıran İsabiyekov kütüphanenin yolunu tuttu. Her zamankinden daha erken geldi kütüphaneye ve her zaman olduğu gibi kapının hemen karşısındaki masaya geçip kitaplarını, defterlerini bıraktı. Öbür masalarda yine her zamanki gibi okuyanlar, fısıldaşanlar vardı. Bazıları kalkıp sigara içmek için çıkıyorlardı. İsabiyekov rüyadaymış gibi seyrediyordu bu sahneleri. Onun bir beklediği vardı, bekliyordu. Bir kağıda sarılı elma masanın altında, dizlerinin üzerindeydi ve hiç kımıldamadan duruşu da bundandı. 1,5 saat kadar vakit geçmiş ve dışarısı kararmaya başlamıştı. Hala gelmiyordu kız. 2 saat geçti, yine yok. 3 saat sonra hala yok. O bekliyor ama kız gelmiyordu. Ertesi gün derslerin bitmesini sabırsızlıkla bekledi ve akşam üzeri koltuğunda kızıl elmasıyla yine kütüphanenin yolunu tuttu. Kütüphanede sıkıntıdan patlayacak hale gelerek bekliyordu. Sonunda geldi kız. Onu eşikte görür görmez kalbi güm güm çarpmaya başladı ve sanki kendi kalbinin gümlemesinden sağır olmuştu. Her zamanki gibi belli belirsiz bir gülümseme vardı kızın dudaklarında. Bu defa kız sanki başıyla beklediği işareti de vermişti ve sanki geçerken hafifçe koluna da dokunmuştu. Biraz uzaktaki bir masaya defterini bırakıp aradığı kitapları almaya gitti. İsabiyekov sevinçten sarhoş gibiydi. Yüreği heyecanla çarparak ve eli titreyerek masanın altında, dizlerinin üzerinde duran o meşhur kızıl elmayı tutuyordu. Kız aradığı kitabı bularak yerine geldi. Hiç kimseye bakmadan, çevresine hiç aldırmadan notlar almaya başladı defterine. İsabiyekov bekliyordu. Dakikalar, saatler yine çok uzundu. Bugün hayallerinin gerçekleşebileceği düşüncesiyle yine korku ve sevinci aynı anda hissediyordu. Göz ucuyla onun yanık, saf, pürüzsüz yüzüne, itinayla taranmış saçlarına, düşünceye dalmışçasına inen kirpiklerine, defterine hızlı hızlı notlar alan zarif eline bakıyor ve onun gülümseyişini, ne kadar orijinal deyişini hayal ediyordu. Böyle bir mutluluk karşısında nefesi kesilecekti. Her şeyi anlatacaktı ona. Bu kızıl elmayı tam ısıracağı zaman onu nasıl hatırladığını, nasıl onu düşünmeden edemediğini, hayatta karşılaşacağı iyi ve güzel olan her şeyi onunla paylaşmak, hep onun yanında olmak istediğini, onun da kendisiyle sevinmesini, çünkü iyi ve güzel olanın tadını ancak o yanında olursa varabileceğini. Sokaklarda lambalar yanmaya, kütüphanedeki insanlar yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı. Ama o yerinden kımıldamıyor, İsabiyekov da onu bekliyordu. Sonunda kız eşyalarını toplamaya başladı. İsabiyekov da notlarını hemen çantasına atarak kağıda sarılı elmayı aldı ve çıktı kütüphaneden. Bu defa öbür kaldırıma geçmedi. Hemen çıkış yerinde bekledi. Tabii yine kalbi güm güm çarpıyordu. Ağzı da iyice kurumuş, susamıştı. Ve işte taş basamaklarda kızın ayak sesleri duyuldu ve kendisi de göründü fenerin cılız ışığında. Kısa bir manto giymişti, güzeldi, çevikti. Elmayı göğsü üzerinde sımsıkı tutan İsabiyekov ona doğru bir adım yaklaştı. Kız tek kelime söylemeden geçti önünden. "Bikeş!" diye seslendi İsabiyekov. Kız dönüp baktı. "Ne var? Bana bir şey mi söylemek istiyorsunuz?" Kısa bir süre alık alık durdu. Sonra "Size şu elmayı getirdim," diye kekeledi. "Elma mı? Amma da işa. Benim hiç elma yemediğimi mi sanıyorsunuz?" "Yo, mesele o değil. Ben onu şeyde buldum." "Ne olmuş yani? Benden ne istediğinizi anlamıyorum," dedi kız sinirlenerek. Ve sonra onun yüzüne bile bakmadan hızlı adımlarla uzaklaştı oradan. Kız onun kızıl elmasından uzaklaşıyordu. İsabiyekov allak bullak oldu. O eşsiz hazinesini elinde tutarak bir süre kızın ardından baktı. Ne olup bittiğini anlamıyordu bile. O kızıl elmanın çevresinde kurduğu harikalar dünyası birdenbire yıkılmış, yok olup gitmişti. Bitikti, perişandı. Ayağını sürüye sürüye öğrenci yurduna doğru yürümeye başladı. Sonra birden elindeki elmayı var gücüyle karanlığa fırlattı. Elma bir duvara çarparak sert bir ses çıkardı. Sarhoş gibi şosenin ortasında yürüyordu. Tek tük geçen arabalar da ona çarpmamak için yanından yavaşça geçiyorlardı. Isabiyekov daha sonra başka kızlarla da tanıştı. Ama onların hiçbirine bir kızıl elma sunmak geçmediği içinden. Kızlar da böyle bir şey istemiyorlardı zaten. Bununla beraber hayatı boyunca bir kadın ondan ısrarla, inatla ve içinden gelerek bir kızıl elma istemiş durmuştu. Bu onun karısı Sabira'ydı. İşte şimdi sonbahar bahçesinin çiti yanında otururken onu düşünüyordu. Isabiyekov ve kızı Anara eve geç döndüler. Karanlık çabuk bastırdı. Önlerinde şehrin ışıkları parlamaya başlamıştı. Araba savrulan yapraklarla dolu yolda pek yavaş ilerliyordu. Isabiyekov bir sigara çıkardı, çakmağını çaktı ve işte o zaman Anara'nın elindeki kızıl elmayı gördü. ''Aa, daha yemedin mi o elmayı?'' ''Hayır, anneme sakladım.'' dedi küçük kız hafif bir sesle. ''Annene mi?'' Yakıcı bir toprak boğazını tıkamış gibiydi. Devam etti. ''Haklısın, onu annene götürelim.'' Başka hiçbir şey konuşmadılar. Isabiyekov kızını düşündü. Besbelli her şeyi anlıyordu çocuk. Keşke hep böyle kalsa, keşke onun kızıl elmasını hiç reddetmese. Isabiyekov mektubu yazamamıştı. Sabahleyin o henüz uyurken Anara babasının çalışma masasında Moskova'ya çekilmek üzere yazılmış bir telgraf gördü. ''Sabira, biz geliyoruz.'' diyordu telgrafta. Küçük kız kalemi eline aldı ve ince bir yazıyla şunları ekledi. ''Anne, bizi karşılamaya gel. Sana bir kızıl elma getiriyoruz.'' Oğulla buluşma. Yaşlı çordon çok perişan, allak bullak bir durumda döndü evine. Canını mı sıkmışlardı, korkutmuşlar mıydı onu ya da dövmüş, sövmüşler miydi? Karısı hemen anladı önemli bir şey olduğunu. Ve meselenin aslını öğrenince de o kadar şaşırdı ki ne yapacağını bilemedi. Kocası pek tuhaf bir hayal kurmuştu. Herhangi duyarlı bir kişiye göre onun bu davranışı kocamışlık, bunaklık, aptallık sayılır, asla aklı başında bir adamın düşüncesi olarak kabul edilmezdi. İhtiyarın bir oğlu vardı ve 20 yıl kadar önce savaşta ölmüştü. Pek gençti öldüğü zaman ve şimdi onu Çordon'dan başka kimse hatırlamıyordu. Zaten Çordon'un kendisi de evde, karı koca arasında ondan hiç söz etmezdi. Ve işte şimdi birdenbire oraya, onun savaştan önce öğretmenlik yaptığı yere gitmeye karar vermişti. Onun hayatta olduğuna, ölmediğine her zaman inandım. Her zaman hissettim bunu. Oraya gitmek için sabırsızlanıyorum. Gidip görmek istiyorum onu, diyordu. Karısı şaşkın şaşkın baktı adamın yüzüne. İşi önce, sen başının üzerine mi düştün yoksa, diye alaya almak istedi ama kendini tuttu. Çünkü kocası bu sözleri sakin, kararlı, inançlı bir sesle ve pek içten söylemişti. Kadın kocasının oraya gitmekte kararlı olduğunu, bunu iyice kafasına koyduğunu anlamıştı. Oğlunu bulmak için oraya gitme kararı pek saçma olsa da bu tatlı bakışlı, yanık ve buruşuk yüzlü, aksakallı koca adama çocuk gibi davranmasının hiç de doğru olmayacağını düşündü. Kocaman ve yorgun elleri dizlerinin üzerinde birer büyük balık gibi duruyordu adamın. Niyetinin pek saçma ve budalaca bir şey olduğunu bilse de bunu ona söylemekten çekindi. Sakin bir sesle şöyle dedi. Madem ki yaşadığını hissediyordun, bugüne kadar niçin gidip aramadın? Bilmiyorum diye iç çekti Çordon. Şimdi gitmek istiyorum. Henüz gözlerim kapanmadan mutlaka gitmeliyim oraya. Kalbim böyle söylüyor, içimden böyle geliyor. Yarın erkenden çıkacağım yola. Pekala, bu senin bileceğin bir şey. Sabah olunca kocasının gitmekten vazgeçeceğini sanıyordu. Hem niçin gidecek, ne bulacaktı o uzak ve yabancı köyde? Ama kadının bu umutları boşunaydı. Hiç de kararını değiştirmek niyetinde değildi Çordon. Dağın eteğindeki köy, onların köyü çoktan uykuya dalmıştı. Bütün pencerelerde ışıklar sönmüştü. Yalnız Çordonların evindeki ışıklar ara sıra sönüyor, yanıyordu. Yaşlı adam yatıp uyuyamıyordu bir türlü. Geceleyin birkaç defa kalktı, giyinip dışarı çıktı ve her çıkışında atın otluğuna bir kucak yonca attı. Hem öyle rastgele değil, ilkbaharda biçilen bol yapraklı yoncaları seçip alıyordu. yazdan beri hangarın çatısında biriktirdiği yemlerin eksilmesine hiç aldırmıyor. Başka zaman olsa böyle bir şeyi asla yapmaz, başkalarının yapmasına da engel olurdu. Kış gelinceye kadar o otlara kimsenin el sürmesine izin vermezdi. Atını ve ineğini otlamaları için ürünü alınmış ıssız bahçelere, biçilmiş ama yeniden yeşermeye başlamış çayırlara, salsola denilen sert ve kuru ağaççıkların arasına salardı. Ama şimdi atından hiçbir şeyi esirgemiyordu ve yem torbasında ağzına kadar yulafla doldurmuştu. Bütün gece kalktı oturdu, gitti geldi ve yatıp uyuyamadı. Karısı da uyuyamıyordu ama uyur gibi yapıyor, kocası odadan her çıkışında derin bir iç çekiyordu. Onu kararından caydırmaya çalışmanın yararı yoktu. Ona iyi düşün, nereye gideceksin, ne yapacaksın, çocuklaştın mı yoksa, insanların yüzüne bakıp bakıp gülecekler demek istiyor ama söyleyemiyor, susuyordu. Çünkü o zaman ihtiyar kocası ona öz anası olsaydın beni caydırmaya çalışmazdın diyebilirdi. O da böyle bir söz duymak istemiyordu. Kadın Çordo'nun oğlunu tanımıyordu. Onu hiç görmemişti. Birinci karısı 10 yıl önce ölmüştü ve onun ikinci karısıydı. Aslında kadının da hiç huzuru yoktu ve bundan sürekli olarak ama haksız yere kocasını sorumlu tutuyordu. Kocasının evli iki kızı vardı. Şehire yerleşmişlerdi ve her nedense hiç gelip görmezlerdi onu. Yalnız o da pek seyrek olarak Çordon şehre indiği zaman onları da görmeye giderdi. Dönüşünde onlarla ilgili pek az şey anlatır, kadın da hiç üstelemezdi. Böyle hallerde üvey ana hiçbir şeye karışmamalıydı. Herhalde herkes için en iyisi buydu. İşte biraz da bu yüzden ihtiyarın o tuhaf kararını kabul etmek zorunda kalmıştı. Sonra düşündü ve şu sonuca vardı. Belki hasret hastasıdır, bir özlem acısıdır bu. Varsın gitsin, yüreğini biraz rahatlatır, üzüntüsünün hafiflediğini hisseder. Çordon şafak vakti kalktı. Çıkıp atını eğerledikten sonra tekrar odaya döndü. Paltosunu giydi, duvarda asıl duran kamçısını aldı. Sonra karanlıkta karısının yatağına eğilerek kulağına fısıldadı. Ben gidiyorum Nazifkan, merak etme, yarın akşam dönerim, duyuyor musun? Niye bir şey söylemiyorsun bana? Anlamaya çalış, o benim oğlum. Elbette her şeyi biliyorum ben ama yine de gitmem gerekiyor oraya. Kalbim sıkışıyor, anlıyor musun beni? Karısı yatağından kalktı. Karanlıkta kocasının başında ne olduğunu görüyormuş gibi homurdandı. Şu başındaki eski kalpağı çıkarsan çok iyi edersin. Odun toplamaya gitmiyorsun, ziyarete, görüşmeye gidiyorsun. Kadın yatağın başı ucunda duran sandığı açtı. Orada itinayla sakladığı astrakan kalpağı alıp kocasına uzattı. Al bunu, o eski kalpakla gidilmez oraya. Çordon kalpağını değiştirdi ve kapıya doğru yürüdü. Ama karısı yine durdurdu onu. Dur hele, pencere kenarında duran şu yiyecek çıkını da al ve heybeye koy. Akşama kadar yol yürüyeceksin, karnın acıkır. Çordon ona teşekkür etmek istedi ama bir şey söyleyemedi. Karısına sağ ol demeye alışmamıştı hiç. Çordon kısrağına bindi ve köpekleri uyandırmamak için evlerin arkasından dolanarak geçti. Köy uykudaydı. Çitleri de geçtikten sonra dağ yolunu tuttu. Daha dün aynı yoldan dönmüştü. Şimdi sırtına bindiği bu doğru kısrağı yaysız arabaya koşmuş, küçük boğazın girişinde kurumuş ağaççıkların dallarını kesmiş, arabaya doldurmuş ve kışlık odun olarak getirmişti eve. O zaman arabanın önünde ayaklarını araba okuna dayamış, hiç acele etmeden ve ara sıra uyuklayarak hayvanı kendi haline bırakmıştı. Her zamanki gibi dingilleri gıcırdayarak gidiyordu araba. Gündüz hava açık, sıcaktı. Sonbaharın o günlerinde havalar ansızın soğuyabilirdi. Ama artık veda işareti sayılan açık havalar çok güzel, pırıl pırıl tertemiz olurdu. Böyle günlerde tepeden bakınca çevresinde çok değişik manzaralar görürdü. Vadideki küçük köyler, bunların birbirine bitişen ve birbirinin ardından uzayıp giden gölgeli loş bahçeleri, evlerin beyaz duvarları, yaprakları kızaran bitkiler, tütünler, tarla süren traktörler, havada gümüş gibi parıldayan bir uçağın geçişi ve ufukta şehrin üzerinden ayrılmayan mavi dumanlar.